Ayrım 10.
Ne zaman dönerim bilmiyorum. Hindistan'ın iklimi Avrupalıları, özellikle çalışan Avrupalıları çok yaşlandırıyor. Diyelim 10 yıl sonra döndüm. 10 yıl sonra kızım da 18 yaşında olacak. Hem arkadaşlık edecek sana, hem seni gamazlayacak. O zaman da hem senin hem kızın için yaşam çekilmez hal alacak. Kızların ve başkalarının bu konudaki değer yargılarının çok örneklerini gördük toplumda. Bunlardan ders almalıyız. Sen de benim gibi birlikte geçirdiğimiz 4 mutlu yılın anılarını yüreğinde sakla ve elinden gelirse bu zavallı dostuna bağlı kal. Aslında bunu istemeye hakkım yok senden. Zira gördüğün gibi hayatı tam bir burjuva gözüyle görüp sayılara vuruyor, kendi çıkarıma uygun düzenliyorum. Yeni bir yaşantı kurmam iyi bir evliliğe bağlı. Şunu da söylemeliyim ki Somur'da amcamın evinde davranışlarını, yüzünü, ruhunu ve yüreğini senin de seveceğin bir amcam kızım var. Ayrıca sanıyorum cümlenin yarı kaldığını gören Öjeni mektubu yarım bıraktığına göre iyice yorulmuş olmalı diye düşündü. Hep iyiye yoruyordu. Mektuptaki soğukluğu bu temiz yürekli kızın anlaması imkansız değil miydi? Din duygularıyla yetiştirilmiş, dünyadan habersiz ve saf kızlar için aşk bahçesine adımlarını atar atmaz her şey aşk olup çıkıverir. Kendi ruhlarının saçtığı, sevgililerini aydınlığa boğan göksel bir ışık içinde yürürler bu bahçelerde. Aşklarını kendi dünyalarının ateşiyle süsleyip püsler, aşkı en güzel düşüncelerle yorumlarlar. Kadınların hatası hemen hemen her zaman iyiye inanmalarından ya da gerçeğe güvenmelerinden doğar. Bu sözcükler, sevgili Anet'im, sevgilim sözcükleri, Öjeni'nin yüreğinde aşkın en güzel diliydi. Çocukluğunda orkla çalınan Vente Aderemus'un ezgileri gibi kulağını okşayan sözlerdi. Ve Charles'ın yüzünü yağmur yağmur arıtan yaşlara yürek soyluluğu gözüyle bakıyordu. Genç bir kızı bu gözyaşları kandırır. Charles'ın babasını bu kadar sevmesinin, böyle yürekten gözyaşı dökmesinin, Charles'ın iyiliğinden çok babasının iyi bir insan oluşundan doğduğunu nereden bilecekti? Paris'te nice delikanlılar vardır, kentin eğlencelerini, zevklerini görüp nice tasarılar kurar. Ama anne ve babalarının davranışları yüzünden boyuna bu tasarılarını, hesaplarını erteleyip dururlar. Charles hiçbir zaman bu çocuklardan olmamıştı. Bay Guillaume Grande olsun, karısı olsun, oğullarının tüm arzularını yerine getirmişler, onun isteklerini erteleyen bir çocuk olarak yetişmesini engellemişlerdi. Babasının cömertliği sayesinde Charles art niyetleri olmayan, babasını yürekten seven bir çocuk olarak yetişmişti. Ne var ki Charles Paris gelenekleriyle, Anet'iyle yetişmiş, genç bir insan yüzü taşırken bile yaşlı bir insan gibi düşünmesini bilen, her şeyi sayıya vuran Parisli bir delikanlıydı. Her şeyin yapmacık olduğu, ne duygulara ne insanlara ne de olaylara inanmamanın doğru görüldüğü, insanların doğru göründüğü sürece güçlü sayıldığı, en büyük düşüncelerin en güzel sözlerle boğazlandığı, bir akşam toplantısında adaletin mahkemede cezalandırdığından çok daha fazla sözle ve düşünceyle nice suçlar işlendiği bir dünyanın korkunç eğitimiyle yetişmişti. Bu dünyada dürüst görünmek için her sabah bir dostun kesesinin ağırlığını tartmak ve siyasal yönden her şeyin üstüne çıkmasını bilmek gerekir. Öyle hemen her şeye hayran kalmayacaksın. Ne sanat yapıtlarına, ne soylu davranışlara, her şeyden önce kendi çıkarını düşüneceksin. Hayatının kadını güzel Anet, nice çılgınlıklarla Charles'ı ciddi düşünmeye zorlamıştı. Charles'a gül kokulu elleriyle saçlarını okşayarak geleceğinden söz eder, saçlarını parmaklarıyla kıvırıp hayatı tanıtırdı. Hem aşkı hem maddeyi öğretirdi. Çifte yozlaştırmaydı bu ama ince bir yozlaştırma. Şunları söylerdi ona. Ne anlayışsızsın Charles, anlaşılan hayatı sana tanıtmak pek zor olacak benim için. Bay Delepio'ya çok kötü davrandım bugün. Pek onurlu bir adam olmadığını ben de biliyorum ama gücünü yitirdiğini anı bekle biraz. O zaman dilediğin gibi hor görebilirsin onu. Bayan Kampan bize ne derdi bilir misiniz? Çocuklarım, bir insan bakarken tapın, düştü mü çöplüğe atılmasına yardımcı olun. Güçlüyken tanrı gibidir, düşmüşse lağımdaki Marat'ın da altında sayılır. Neden diyeceksiniz? Çünkü Marat öldüğü halde o hala hayatta. Yaşam bir yumak iplik gibidir. Ayakta kalmak için bu yumağın iplerini sarmasını, çözmesini iyi bilmek gerekir, derdi. Charles tüm günün adamıydı. Annesi, babası, çevresinde çok şımartılmıştı. Bu yüzden büyük duygular yerleşememişti yüreğinde. Annesinin gönlüne saçtığı altın tohumlar Paris'te inceldikçe incelmişti. Charles kalsa daha bir incelecek, daha bir aşınacaktı bu altın tohumlar. Neyse ki henüz 21 yaşlarındaydı o zamanlar. Ruh henüz temizliğini yitirmez bu yaşta. Sesler, bakışlar, yüz çizgileri duygularla uyum içinde görünür. Gözler durgun bir sıvıda yüzüyor, alınlar da kırışmamışsa henüz en katı yargıç bile, en amansız avukat, en çetin tefeci bile yüreğin yaşlılığına ve hesapların sakatlığına inanmaktan çekinir. Paris'in bu erdem anlayışını henüz hiç uygulamadığından yüzü tertemiz kalmıştı. Ama ayrımında olmadan bencillik onu da kaplamıştı. Başıboş bir seyirci, yaşam denen ağlatılı oyunda yerini alır almaz Parislilere özgü siyasal ekonomi tohumları delikanlının yüreğinde de elbette alttan alta yeşerecekti. Hemen bütün genç kızlar dış görünümlere kaptırır kendini. Öjeni hiç olmazsa bazı taşra kızları kadar tetik, gözlemci bir insan olsaydı, davranışları, sözleri ve eylemleri, yüreğin esintileriyle henüz öylesine uyum halinde olan Charles'tan işkillenir miydi acaba? Uğursuz bir rastlantı, körpe yüreğinde uyanabilecek son kuşkuları da alıp götürmüş, vicdanının son haykırışlarını duymuştu. Aşka dolu sandığı mektubu bırakıp sevgi dolu gözlerle uyumakta olan amcaoğlunu seyre koyuldu. Bu yüzde genç kız yaşamın taze görüntülerini buluyordu. Onu her zaman sevmeye yemin etti kendi kendine. Sonra yaptığına hiçbir önem vermeden öteki mektuba bir göz attı. Bütün kadınlar gibi sevdiğinde bulduğu soylu niteliklerin yeni kanıtlarını aramaya koyuldu satırlarda. Sevgili Alphonse, bu mektubu okuduğun şu anda artık hiçbir dostum kalmayacak Paris'te. Arkadaşlık, dostluk sözünü sık sık kullanmaya alışmış, o insanların dostluğundan hep işkillenmişimdir zaten. Ne var ki senin dostluğuna yürekten inandım. Bu yüzden işlerimin bir düzene konmasını sana bırakıyorum. Bu düzenleme sırasında çıkarlarımı en iyi biçimde gözeteceğine güveniyorum. Durumumu öğrenmişsindir. Hiçbir şeyim kalmadı artık. Hindistan'a gitmek istiyorum. Borçlu olduğum kimselerin bir listesini çıkardım. Hatırlayabildiğim kadarıyla bütün borçlarım bunlar. Listeyi ekliyorum. Kitaplığım, döşemelerim, arabalarım ve atlarım sanırım bu borçlarımı karşılamaya yeter. Değersiz birkaç ufak tefek eşyayı kendime ayırıyorum. Beraberimde yalnızca bunları götüreceğim. Satış için gerekli belgeyi göndereceğim sana sevgili Alphonse. Silahlarımı bana gönderir, Briton'u da kendine alıkoyarsın. Bu güzel hayvanın fiyatını kimsenin verebileceğini sanmam. Ölmek üzere olan bir insanın vasiyetnamesini uygulayacak olana yüzüğünü bırakması gibi ben de Briton'u sana bırakıyorum. Ferry, Brelman ve ortaklarına güzel bir yolculuk arabası yaptırmıştım. Arabayı henüz vermediler. Söyle onlarda kalsın araba ama benden ayrıca üste para istemesinler. Kabul etmeyecek olurlarsa bulunduğum bu çetin durumda onurumun lekelenmemesi için bir şeyler yapmaya çalış. Adalı'ya da 6 lüyü borçluyum. Oyunda yitirmiştim. Onun parasını vermeyi de. Öjeni kendi kendine sevgili amcaoğlum diye söylenerek mumlardan birini alıp küçük adımlarla odasına koştu. Rönesans döneminin en güzel yapıtlarından biri olan üstünde yarı silik krallık semendesi görülen eski meşe bir dolabın çekmecesini çekti. Büyük annesinden kalma, altın püsküllü, sırma tırtıllı, kırmızı kadifeden büyük bir kese çıkardı. Keseyi çalımla bir tarttı. Biriktirdiği altınların ne kadar tuttuğunu hesaplamaya çalıştı. 1725'te 5. Cen zamanında basılmış, henüz yeni 20 Portekiz altınını bir yana ayırdı önce. Bu altınların her birinin piyasadaki gerçek değeri, babasının söylediğine göre 5 Lisbonin ya da 160 frank, 68 santimdi. Az bulunması ve güneş gibi pırıl pırıl yanması yüzünden alışveriş değeri daha büyük, 180 franktı. Ayrıca 5 genovin, yani her biri 5 Genova lirasından 5 altın. Piyasada az bulunan bir paraydı. Piyasa değeri 87 franktı. Ama altın meraklıları 100 franka satın alıyorlardı. Yaşlı Bay de la Bertelier'in verdiği altınlardı bunlar. Ayrıca 1929'da 5. Philip zamanında basılmış, Bayan Gentile'nin Herkesin de Verirken Bu Sarı Kanaryacık 98 frank değerindedir. İyi sakla bunu küçüğüm, hazinenizin göz bebeği bu dediği 3 İspanyol kodrapölü. Ayrıca babasının en çok beğendiği altını 23 ayarın üstünde 1756'da basılmış, her biri aşağı yukarı 13 frank değerinde 100 Hollanda dukat altını. Ayrıca bir yığın değerli şeyler. Cimrilerin pek beğendiği çeşitli madalyalar. Üstünde terazi işareti bulunan 3 rupi. Üstünde Meryem resmi 5 rupi. Hepsi de 24 ayar altın. Ve her biri altın değeri 37 frank vereceği bir Moğol parası. Ayrıca babasının 2 gün önce verdiği, Eugène'nin gelişi güzel kesesine attığı 40 frank değerinde bir Napolyon altını. Eugène'nin hazinesi, Grande Baba'nın zaman zaman kurdelesinin güzelliğini, yüzünün parlaklığını, üstündeki yazıların inceliğini kızına bir bir anlatmak için görmek istediği yeni el değmemiş sanat yapıtlarıyla doluydu. Ve kızın bu ender bulunan değerli şeyleri, babasının pek önem verdiği bir hazineyi tehlikeye atmaktan korktuğu bile yoktu. O yalnızca amcası oğlunu düşünüyordu. Bir iki küçük hesap hatasından sonra aşağı yukarı piyasa değeri 5700 frank, maldan anlayanlara satıldığında ise 2000 ekü kadar tutabilecek altın olduğunu gördü. Eugène çocuk gibi sevinçle ellerini çırpmaya başladı. Kız da baba da servetlerini hesaplamıştı böylece. Baba götürüp satmak için, kız da sevda denizine kaldırıp atmak için. Altınları eski keseye doldurup duraksamadan yukarı çıktı. Amcası oğlunun gizli yoksulluğu, vaktin geç oluşunu da bazı kurallara uyması gerektiğini de unutturmuştu ona. Vicdanından, bağlılığından, mutluluğundan da öç alıyordu ayrıca. Bir elinde mum, bir elinde kese, kapının eşiğine geldiğinde Charles uyandı. Eugène'yi görünce şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Kız yürüdü, mumu masanın üstüne bıraktı, heyecanlı bir sesle konuşmaya başladı. ''Beni bağışlayınız amca oğlum, size karşı büyük bir kabahat işledim.'' Siz bağışlarsanız Tanrı da hoş görür bu günahımı. Charles gözlerini ovuşturdu. Neymiş bu? Bu iki mektubu okudum. Charles kızardı, Eugène devam etti. Nasıl oldu? Neden yukarı çıktın? Şimdi gerçekten ben de bilmiyorum. Ne var ki bu mektupları okuduğuma da pek pişmanlık duymuyorum. Yüreğinizi, ruhunuzu tanıttılar bana ve... Charles sordu. Evet ve neyi? Tasarılarınızı, bir miktar paranın gerekli olduğunu... Sevgili amca kızım, susun ne olur amca oğlum, yüksek sesle konuşmayın, kimseyi uyandırmayalım. Sonra keseyi uzattı. İşte, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan zavallı bir kızın biriktirdiği para. Kabul ediniz bunu Charles, paranın ne olduğunu daha bilmiyordum bu sabah. Bunu siz öğrettiniz bana, para yalnız bir araç, hepsi bu. Amca oğlu hemen hemen bir kardeş sayılır. Kız kardeşinizin verdiği bir parayı çekinmeden alabilirsiniz. Genç bir kız olduğu kadar da bir kadın olan Eugène parasının kabul edilmeyeceğini düşünmemişti. Amcası oğlu hiç ses çıkarmıyordu. Bu derin sessizliğin içinde yüreği güm güm ötüyordu Eugène'nin. Kabul etmeyecek misiniz? Amcaoğlunun duraklaması ağrına gitti ama delikanlının içinde bulunduğu durumu çaresizliğe dönüşüp önünde diz çöktü. Bu altınları almadıkça ayağa kalkmayacağım. Ne olur amcaoğlum, cevap veriniz bana. Bir şeyler söyleyiniz. Bana değer verip vermediğinizi, beni bağışlayıp bağışlamadığınızı bilmem için. Bu soylu umutsuzluğun çığlıklarını duyan Charles'ın gözlerinden gözyaşları damladı. Amca kızının ellerine diz çöküp durmasını önlemek için elinden tutup kaldırdı. Bu sıcak gözyaşlarını teninde duyan Eugène keseyi masaya boşalttı. Kabul ettiniz değil mi? Artık hiçbir şeyden korkmayınız amcaoğlu. Zengin olacaksınız. Bu altın mutluluk getirecek size. Bir gün geri verirsiniz bana. Ortak olacağız zaten. Kısaca ileri sürdüğünüz bütün koşullara uyacağım. Bu armağana bunca önem vermeyin ne olur. Charles en sonunda duygularını açıklama olanağı buldu. Evet Eugène, kabul etmezsem ruhum alçalmış olur. Ne var ki her şey karşılıklıdır. Eugène korkmuştu. Ne istiyorsunuz? Dinle sevgili amcam kızı. Orada... Dolabın üstündeki dörtgen biçiminde meşin kaplı bir kutuyu göstererek sözüne devam etti. Orada hayatın kadar değerli bulduğum bir şey var. Bu kutu annemin armağanıdır. Bu sabah oturup düşündüm ve kendi kendime dedim ki Annem mezarından çıksa, beni bu güç durumdan kurtarmak için hayli para verip satın aldığı bu kutuyu kendi elleriyle satardı. Ama ben satamam, günaha girmiş olurum. Eugenie amcaoğlunun ellerini titrek parmaklarıyla sıktı. Nemli gözlerle baktılar birbirlerine. Sonra delikanlı sözüne devam etti. Hayır, hayır, bunu ne elimden çıkarmak ne yanımda götürüp tehlikeye sokmak istemem. Sizde kalacak bu sevgili Eugenie. Hiç kimse bir dostuna bu denli değerli bir şeyi emanet etmez. Anlayınız artık. Gidip kutuyu aldı, kılığını çıkardı, kapağını açtı. Üzgün üzgün içindekileri gösterdi amca kızına. İçindeki nesnelerin işçilik değeri, altın değerinin çok üstündeydi. Eugenie hayran kalmıştı. Charles, bu gördüklerin daha hiç kalır deyip bir düğmeye bastı, kutunun içindeki bir kapak kalktı. İşte benim dünyaya değer bulduğum bunlar. Bayan de Mirbel'in işçiliği. Çevreleri inci kakmalı iki portre çıkardı. Aman ne güzel bir kadın. O kadın olmasın mektup yazdın, gülümsedi Charles. Hayır, annemdir bu kadın. Bu da babam. İşte yengeniz de amcanız da buradalar Eugenie. Yalvarırım size iyi saklayınız bu kutuyu. Bana verdiğiniz küçük serveti batırırsam bu kutu zararınızı karşılamış olur. Bu iki portreyi yalnız size emanet edebilirim. Yalnız sizin ellerinize yaraşır. Kutuyu dönüp geri almazsam bu resimler senden sonra başka ellere geçmesin. Yırtıp atarsın onları. Eugenie susuyordu. Charles sordu. Anladın değil mi? Bu sözler üstüne amcaoğluna baktı Eugenie. İlk kez seven bir kadının bakışlarıyla baktı. Hem şakrak hem derindi bu bakış. Charles elini tutup öptü. Temiz melek, bundan böyle aramızda paranın bir değeri olmayacak. Bundan böyle yalnız duygular bağlayacak bizi değil mi? Annenize benziyorsunuz. Onun sesi de sizin sesiniz kadar tatlı mıydı böyle? Ah, çok daha tatlıydı elbette. Eugenie gözlerini yerine indirip. Evet, sizin için o tatlıdır deyip ekledi. Haydi Charles, yatın artık. Ben böyle istiyorum. Yorgunsunuz. Yarın görüşmek üzere. Elini usulca Charles'ın avuçlarından çekti. Eugenie'nin odasının önüne dek yolunu ışıtmak için Charles da elinde mumla geldi. Kapının eşiğine geldiklerinde Charles sağ ayağını içeri atıp duvara yaslandı. Neden bu hale düştüm ben diye yakındı. Eugenie. Öf, benim babam zengin de ne oluyor? Charles sırtını duvara verip cevapladı. Ah çocuğum ah. Baban zengin olsaydı babamın elinden tutardı, sizleri bu durumda yaşatmazdı. Freudfond dediğin deneki, ne kadardır değeri? Bilmem, Noyers da onun. Birkaç çorak çiftlik alt yanı. Bağları, çayırları var. Charles küçümseyen bir tavırla sözünü kesti. Ivır zıvır şeyler. Babanın 24 bin livrelik bir geliri bile olsa böyle soğuk çıplak bir evde oturur muydunuz? Sonra sol ayağını içeri atıp düşüncesini saklamak için odadaki eski sandığı gösterip ekledi. Hazinen bu sandıkta mı duracak? Kız amcaoğlunun karmakarışık bir odaya girmesini önlemek için haydi gidip yatınız artık dedi. Charles çekildi. Karşılıklı bir gülücükle iyi geceler dilediler birbirlerine. İkisi de aynı düşlerle uyudular. Charles yasının karar örtüsüne güller serpmeye başlamıştı bile. Devri gün Bayan Grande kızının yemekten önce Charles'la gezindiğini gördü. Delikanlı içine düştüğü uçurumun derinliğini ölçüp gelecek bir çetin yaşamın bütün ağırlığını omuzlarında duyan tüm mutsuz insanlar gibi üzgündü hala. Eugenie annesinin yüzündeki endişeyi görünce babam ancak akşam yemeğinde gelecek dedi. Eugenie'nin davranışlarından, yüzünden, sesindeki tatlılıktan anlaşılıyordu. Amcaoğluyla aralarında bir düşünce bağı oldu. İkisini birbirine bağlayan duyguların gücünü duymadan önce belki de ruhları evlenmişti birbirleriyle. Charles salonda kaldı. Üç kadın da hüznüne ortak olmuş, hep onunla ilgileniyorlardı. Grande o günkü işlerini unutup gittiğinden bir yığın insan uğradı eve. Damcı, tenekeci, duvarcı, marangoz, kazmacı, kürekçi, çiftçi, bahçıvan gibi. Kimi onarımla ilgili pazarlığı kesmeye, kimi kira ödemeye, kimi para almaya gelmişti. Bayan Grande ve Eugenie boyuna girip çıkıp işçilerin ve köylülerin bitmez tükenmez sorularını, isteklerini cevaplamak zorunda kaldılar. Nanon getirilenleri mutfağa dolduruyordu. hangilerinin ev için, hangilerinin satılmak üzere getirildiğini bilmediğinden her zamanki gibi efendisinin buyruklarını bekleyecekti. Köy ağalarının çoğu gibi adamcağız da şarabın kötüsünü, meyvenin çürüğünü ayırırdı evine. Grande akşam 5'e doğru döndü Angers'ten. Altınları 14 bin franka satmış, çantasına hisse senetleri alıncaya dek faiz getirecek olan devlet bonolarını yerleştirmişti. Yorgunluktan ayakları tutulmuş, atları dinlendirdikten sonra gelmesi için Angers'te bırakmıştı Cornelery'i. Angers'ten geliyorum hanım, acıktım. Nanon mutfaktan bağırdı. Dünden beri hiçbir şey yemediniz mi? Grande, hiçbir şey. Nanon çorbayı getirdi. Yemek masasına oturduklarında Paris'te ilgili buyruklarını almak üzere de Grasin geldi. Grande yeğeninin masada olup olmadığına bile dikkat etmemişti henüz. De Grasin, siz yemeğinize bakın Grande. Hem yiyin hem konuşalım. Angers'te altın kaça gidiyor biliyor musun? Nantes'tan geliyorlar altın almaya. Ben göndereceğim altınlarımı. Gönderme. Yeteriyle altın var ellerinde. Boşa vakit harcamanızı istemem. Dostumsunuz. Ama altın 13 frank. 50 santime gidiyor. Gidiyor değil, gidiyordu. Bu da ne demek Allah aşkına? Grande usul bir sesle cevapladı. Bu gece Angels'a gittim. Bankacı şaşkınlıktan dona kaldı. De Grasin ve Grande sık sık göz ucuyla Charles'a bakıp kulak kulağa bir süre konuştular. Eski fıçıcı De Grasin'e 100 bin franklık hisse senedi al demiş olmalı ki bankacı şaşkınlığını gizlemedi. Acayip hareketler yaptı, sonra Charles'a döndü. Paris'e gidiyorum Bay Charles. Görülecek bir işiniz var mı? Charles. Yok bayım, teşekkür ederim. Grande. Bay De Grasin böyle değil, yürekten teşekkür etmelisin yeğenim. Babanın ticari işlerini görüşmek üzere gidiyor Paris'e. Charles, umut var mı dersiniz? Fıçıcı yalancıktan bir çalım taslayarak haykırdı. Yeğenim değil misiniz? Sizin mutluluğunuz bizim de mutluluğumuz. Adınız Grande değil mi? Charles doğruldu. Grande babaya sarıldı. Sonra sapsarı kesilip odadan çıktı. Eugene hayran hayran babasına bakıyordu. Haydi De Grasin dostum. Size güveniyorum. Şu adamları yola getirin. İki diplomat el sıkıştılar. Eski fıçıcı bankacıyı kapıya dek götürdü. Sonra kapıyı kapayıp koltuğuna gömüldü. Nanon'a, likör getir bana dedi. Ama yerinde duramayacak kadar heyecanlı olduğundan kalktı. Bay de la Bertelier'in resmine bakarak Nanon'un dans adımları adına verdiği bir şarkıyı mırıldanmaya başladı. Muhafız alayında iyi bir babam vardı. Nanon, Bayan Grande ve Eugene sessizce bakıştılar. Grande aşırı derecede sevinince her zaman korkarlardı. Yatma zamanı yaklaşıyordu. Önce Grande baba kalktı. O kalkınca herkesin yatması gerekiyordu. August içki içerken Polonya'nın sarhoş olması gibi Nanon, Charles ve Eugene de evin efendisi kadar yorgundular. Bayan Grande'ye gelince uyuması, yemesi, içmesi, yürümesi kocasının arzularına bağlıydı. Yemeği sindirmek için oturduğu o iki saatlik sürede fıçıcı görülmemiş derecede şakacıydı. Tek bir tanesi bile aklını ölçmeye yetecek incilerden bol bol döktürdü. Likörü içince bardağa baktı ve bir inci daha yumurtladı. Dudağa değer değmez boşaldı bardak. İşte bizler de böyleyiz. Hem varım hem vardım diyemeyiz. Para ya elden çıkar ya kesede kalır. Hem elden çıkıp hem kesede kalsa hayat çok daha güzel olurdu. Hem kıvançlı hem iyi yürekliydi. Nanon çıkrıkla gelince, yorulmuşsundur Nanon, çıkrığı bırak dedi. Cevapladı hizmetçi. Olmaz, canım sıkılır o zaman. Zavallı Nanon, likör ister misin? Liköre gelince dayanamam bak. Hanımefendi eczacılardan daha iyi yapıyor likörü. Onlarınki ilaç gibi kokuyor. Çok şeker koyuyorlar, tadı kaçıyor.